Ayrım 17. Ah Beyoğlu, vah Beyoğlu. Salah Birsel. Sayfa 235. Elit Kahvesi. Elit Kahvesi Asmalı Mescid'dedir. Bu sokakta oturanların yarısı Levanten ise yarısı da Yahudidir. Bunların tümü yaşamayı seven kişilerdir. Bunu günün her saati burayı dolduran insanların güleç yüzlerinden ve yaygaralarından çıkarabilirsiniz. Sait Faik'in Lüzumsuz Adam öyküsünden de çıkarabilirsiniz. Ama o öyküde Balyoz Sokağı ile Piremeci Sokağı, dahası Asmalı Mescid Mezarlık Sokağı da anlatılır. Doğrusu buranın insanlarını iyice tanıyabilmek için Tepebaşı ile Asmalı Mescid'i birbirine bağlayan Asmalı Mescid Mezarlık Sokağı'nı da savsaklamamak ve 21 numaradaki dükkanı tutan işkembeciyi de, görüyorsunuz bu işkembeciler bir türlü sona ermiyor, tanımak gerekir. İşkembeci Sait'in diliyle söyleyelim, temiz adamdır. Kaseleri antika, işkembesi de kar gibi beyazdır. Ama Sait'in burayı sevmesinin asıl nedeni çorbasına sıkmak için aldırdığı limonun atılmadan saklanması ve bir daha gelişinde limonun ortaya çıkarılmasıdır. Sait kadar burayı sevenlerden biri de Fahir Önger'dir. O da gözüne kudretten tutuşturulmuş monoklunu, gözlerinin altındaki torbalar özellikle sağ gözünde monokl varmış duygusunu verir, düzelterek gelir. Bu masalardan birine kurulur ve işkembe çorbasının her kaşığında iyi bir şiir okumuş da kendinden geçmişçesine başını yukarıdan aşağı doğru sallar. Fahir ya da Sait'in yanında çokluk başkaları da olur. Yani Bernard Shaw'un insan ile üstün insan oyunundaki Ozan gibi kendini bile alay alan Birsel, yaşamı boyunca sakız leblebisiyle Rus salatasından başka bir şey yemeyen ve işkembeciye gelir gelmez Rus salatası var mı diye soran Oktay Akbal, şiirlerini geceleri sokaklarda ya da kıyıda köşede kalmış kahvelerde yazan Behçet Necatigil, aşk öyküleri uzmanı Naim Tirali, pos bıyıkları ağzının içine dolan Haşmet Akal, İskambil'de %100 kazanan Fethi Karakaş ve oldum bittim işkembeci dükkanlarından dışarı çıkmayan Kenan Harun. Sait'in Asmalı Mescid'de elitin hemen yanı başında sandık içinde portakal satan bir Yahudisi de vardır. Salomon adındaki bu portakalcı Sait'ten 40 para fazla kopardığı vakit düğün bayram eder. Ama gün görmüş adamdır Salomon. Sait portakalı pahalı bulup da ayaklarını sürüye sürüye uzaklaştı mı ne homurdanır ne de arkasından kötü kötü bakar. Elit'in karşısında 52 numaradaki meyhaneci ya da Elit'e gelmeden önceki sokağın Sofyalı Sokak, sol köşesini tutan bakkal da buranın önemli kişileridir. Bunlar dükkanlarından dışarı pek çıkmazlar ama yaşamayı bir takım kızgınlıklarla çekilmez hale getirmekten adam akıllı kaçınırlar. Akşamları yine Elit'in karşı sırasında han büyüklüğünde bir evin kapısında tezgahını kuran lakerdacı da dünyayı olduğu gibi kabul eden insanlardandır. Akşamın olduğu lakerdacının 300 mumluk ampulünün yanmasından da anlaşılır. Fikret Adil serüven uğrunda yurdunu bırakan, sınır dışına atılan, yaya olarak dünya gezisine çıkan yabancılarla barlarda çalışan artistlerin de burada yaşadığını söyler. Fikret Adil ile Necip Fazıl burada 47 numarada oturmuşlardır. Ama Fikret Adil bu evle ilgili anılarını anlatırken nedense bu evin yerini saklamak gereğini duymuş ve numarasını ters yüz ederek kitabına Asmalı Mescid 74 adını koymuştur. Nedir Fikret Adil kitabındaki adların çoğuna da çallıyı dallı yapması gibi taklalar attırmıştır. Birsel 47 numaradaki o 3 katlı taştan eski zaman evinin önünden geçerken bir hoş olur ve Fikret Adil'in kendisine daha önce gösterdiği ve bu evin bir odasında Necip Fazıl'la genç bir kızı saplayan resmin etkisiyle midir nedir, her zaman kapının açılacağını ve Fikret Adil'le Necip Fazıl'ın yanlarında bir kız oradan çırılçıplak dışarı fırlayacaklarını sanır. İşin tuhafı o evin içine girip bir zamanlar Fikret Adil ve arkadaşlarının yaşadıkları odaları görmek isteği Birsel'de hiç uyanmaz. Bu belki de Fikret Adil'in o odaları anlatırken ondaki bütün merak çeşmelerini kurutacak bir ustalık göstermesinden ya da o odalarda yaşayan kadınlardan birinin tuzağına, bu tuzak Birsel'in aradığı bir şey değilmiş gibi, düşmek korkusundan gelir. Odalardaki çiçekler saksıları içerisinden pencerelere doğru zayıf dallarını uzatmaya çalışırlar. 25 mumluğu geçmeyen elektrik lambaları küvetlerdeki suların pisliğini göstermezler. Ve insan eğer bu evlerden birisinde oturursa geceleri uyuyamaz. Çünkü Asmalı Mescid'in nabızları gibi sürekli topuk sesleri sofalarda, bitişik evlerde dolaşır. Her an odanızın önünde birinin nefes aldığını sanırsınız. Sabaha karşı da uyumanın yolu yoktur. Bu saatlerde artistler işlerinden dönerler. Çoğu içmiş olduğu için yüksek sesle konuşurlar. Beraberlerinde getirdikleri adamlarla ''Daha içelim, yatmayalım'' diye tartışırlar. Gramofon çalarlar. Bütün bunlara sokaktan geçmeye başlayan simitçi, zerzevatçı, sütçü naraları, tramvay dandanları karışır. Eliti Wolf Braun adında bir Alman işletir. Dediklerine göre 2. Dünya Savaşı günlerinde burası da Viyana kahvesi gibi uluslararası casusların pazarlık yeri olmuştur. Ama buna kimse inanmaz. İnanmamalarına Herr Braun'un İstanbul'un yerli Rumları arasından seçip aldığı karısının o kapkara, o casus kaçıran bakışları yol açar. Birsel'le arkadaşlarının elite postu sermeleri 1946 yılına rastlar. Ne var onlar da 1940'larda Asmalı Mescid'le neşir olmuşlardır. Daha o zamanlar sokağın başında hemen soldaki Tuna birahanesine sık sık gelirler. Birahane iki bölümdür. Ön taraf içkili lokanta olarak kullanılır. Ama buradaki beyaz örtülü masalar günün ve gecenin hemen hemen her saatinde bomboş durur. Arkası ise saatli bilardo salonudur. Ressam Avni Arbaş, Fethi Karakaş, Agop Arat, Mümtaz Yener, Ferruh Başağa ve Ercüment Kalma burada sık sık rastlamak olanağı vardır. Kimi zaman Nuri İyem de gelir. Cevat Dereli de hiç eksik olmaz. Bir masaya çöker, tek başına rakısını yudumlar. Orada kimi zaman Tanburi Selahattin Pınar'a, Ressam Sabri Berkel'e, Edip Hakkı'ya da rastlanır. Sait Faik, Sabahattin Kudret, Samim Kocagöz, Salah Birsel de oranın gediklisidir. Mümtaz Yener'in burada yaptığı sanat tartışmaları bitmek, tükenmek bilmez. Binbir gece masalları gibi aylarca sürer. Mümtaz konuşa konuşa bir anlaşmaya varılacağı inanır ve bak dinle ya da peki öyleyse gibi sözlerle zaman içinde azalan dikkatleri kamçıladıktan sonra söylediklerini başka bir yoldan yine ortaya sürer. Tartışma severlerden biri de Haşmet Akal'dır. O da iki elini boyuna masalın üstüne uzatır, konuşmasına yahularla içtenlik katmak ister. Fethi Karakaş orada bilardo oynar ve istakayı elinden hiç bırakmaz. Ressamlar içinde en ufak tefeyi odur. Nuri İye, Mümtaz Yener'in iri kıyım görünüşüne karşın o giysilerinin içinde yitiverecekmiş izlenimi uyandırır. Dili biraz peltektir. Bu kendisine hem bir sevimlilik verir hem de konuşurken soluğunu toplamasına ve birden bomba gibi bir ses çıkarmasına yol açar. Bunun en güzel örneğini de 66'da pas derken verir. Topunu yüreğine ağzına getirir. Bunlara karşılık işinin ustası bir ressamdır. Renkçi değilse de kişilerini tablonun içine oturtmakta üstüne yoktur. Bu yüzden taş ya da muşamba oymalarda çok başarılı olur. Ferruh Başağa da Fethi gibi sessiz bir ressamdır. Çok az konuşur. Hatırını sorduğunuz vakit başını omzunun üstüne yatırarak ne olsun der. Agop Arad ise çokluk güldür müldür gelir ve sağa sola merhaba sana, merhaba Samim, merhaba Saitleri dağıttıktan sonra işim var diye yine güldür güldür gider. Kendisine bir şey söylediğiniz vakitte Allah aşkına diyerek kahkahayı basar ve takılıp kalırım korkusuyla size bir karşılık vermez. Arada bir Ankara'dan İstanbul'a düşen ozanlarda Nisuvaz Pastanesi'nin olduğu kadar buraya da uğramadan edemezler. Bunların başında da Necati Cumalı vardır. Necati 1945 yılının Şubat'ında buraya gelmiş ve yıllık iznini memleketinde Urla'da geçirmeye gittiğini söylemiştir. Urla'da savaş üzerine şakır şukur bir dizi şiir döktürecektir. 15 günde bir sürü şiir. Bu Birsel'in aklının almayacağı bir şeydir. Gelin görün ki Necati 15 gün sonra yine İstanbul üzerinden Ankara'ya dönerken şakır şukur yazdığı 20'yi aşkın şiiri getirip Birsel'in önüne atıverecektir. Karda ayak izleri var da bunların arasındadır. Karda ayak izleri var, vurulup düştükleri yere kadar. Yüzleri tanınmayacak bir halde, olduğu yerde kalmış cesetleri. En güzel ocak ateşleri. Artık ısıtamaz ellerini, isimlerini en yakın tanıdık. Söylese işitmezler, kurt mu, dost mu, düşman mı? Bilmeyecekler baş ucuna geleni. Ve artık ne tren ne gemi, onları getirmez bir daha. Birkaç ay sonra ise Necati bu şiirleri Harbe Gidenin Şarkıları adıyla yayınlayacak ve ondan sonraki yıllarda Birsel'i hep şaşkın bırakacaktır. O yıllar Behçet Necatigil'in, Fahir Önger'in, Oktay Akbal'ın, Naim Tiral'inin ve bütün yaşamında 4-5 öykü yazmış olan Doktor Edip Köknel'in, şimdiler Kanada'da, Tuna'da boy göstermeye başladığı yıllardır. Bir süre sonra Alp Kur'an, Suat Bey Lülgil'de katılır kervana. Elit Fikret Adil'in o ünlü evinden 3-4 bina beride 41 Taksim 1 numaradadır. Burayı ilk Cavit Yamaç bulmuştur. O daha çok sabahları gelir, mahmurluk giderir, yazılarını yazar. Sonra da Bab-ı Ali'ye atlar. Küçük bir dükkandan başka bir şey değildir Elit. Basma perdeler onu sokaktan ayırırsa da bunlar çokluk, özellikle de gündüzleri açık durur. Çay 20 kuruşa içilir. Bezikte kazanıldığı ya da herhangi bir nedenle coşulduğu vakit 30 kuruşa kıyılır. Cappuccino adı verilen ve elitin bir özelliği olduğu Madame Brown'ca da sık sık inelenen o bizim bildiğimiz sütlü kakaodan içilir. Madame Brown'a, "Madame bir cappuccino" denildiği vakit Madame yanlışlık olmasın diye hep "Bir mi?" diye sorar. Elittekiler de tek bir Madame'ı yapıştırırlar. Sait kimi zaman Madame'ın gözüne girmek için Fransızca el atar. "Setsa?" Karışık bir müşterisi vardır elitin. Çoğu da işsiz güçsüz takımı, görevli de çoktur. Daha doğrusu bizim genç yazarlar yılların verdiği alışkanlıkla kimilerine görevli gözüyle bakar, onlarla bezik oynadıkları vakit paralarını ütmemeye pek dikkat ederler. Bezikçiler arasında ufacık, fıçıcık, içi dolu turşucuk bir ihtiyar da vardır. Herkesin bey baba dediği bu tonton, Sait lüzumsuz adam da onu anlatmıştır, küçük kızlara pek düşkündür. Geceleri gittiği saz salonlarında o küçük kızlarla ilişki kurmaya çalışır ama bir süre sonra oturduğu sandalyede uyuklar kalır. Bey babanın bezik oynayışı da pek alengirlidir. Çektiği her kağıda bir şiir kondurur, söz gelişi maça geldi mi, "Neler çektim şu bahtı siyahın elinden" der. Bizimkiler kağıt oyunlarında görevlilere gösterdikleri hoşgörüyü Sait'ten de esirgemezler. Sait bir başka yerde de söyledik, ütülmekten hiç hoşlanmaz. Yutulmaya başladı mı hemen ordu bozanlık eder. Ada vapuruna yetişeceğini söyleyerek hızla kahveden fırlar gider. Sait Faik, Fahir Önger, Behçet Necatigil, Naim Tirali, Alp Kur'an, Oktay Akbal, Fethi Karakaş, Salah Birsel, Kenan Harun, Orhon Murat Arıburnu elite hemen hemen her gün gelirler. Arıburnu'nun o sıralarda yazılmış Asmalı Mescid'le ilgili bir şiiri bile vardır. Bir göz görüyorum karşımda, düm, düm, düm, düzlük içinde. Asılmış kalmışım orta yerimden, Asmalı Mescid'de. Güm, güm, güm, gümbürtü içinde. Doğrusunu ararsanız bu şiir Asmalı Mescid'den çok şehir tiyatrosu sanatçılarından Nevil Seval için yazılmıştır. Arıburnu o sıralar Nevin Seval'e zil zurna aşıktır. Kimi zaman elite onu da getirir. Çıtı pıtı mavi gözlü bir şeydir Nevin Seval. Birkaç yıl sonra tiyatrosuyla gittiği Adana'da İspanyol gribine tutularak bir hafta içinde ölü vereceğini hiç belli etmeyen bir yaşama sevinci içindedir. Saçlarını ortadan ayırır, entarinin de darını giyer. Arıburnu'nun onun için yazdığı şiirlerin hesabı yoktur. Bu şiir de onun için yazılmıştır. Belki de bu yukarıdaki şiirin ilk biçimidir. Bir cehennem görüyorum karşımda. Adı gözdür, ortası mavi. Maviler gel diyor, maviler git, maviler. Mavilikler buluyorum her yerde. Mavi olmuş kara üzüm salkımda. Kara toprak maviyim der dünyada. Günler doğar mavi mavi odamda. Bundan böyle mavi olsun Arıburnu'nun adı. Mavi bir göz girdi kalbine, büyüdü kaldı. Arıburnu Nevin Seval'in tam tersine boylu bosludur. Elleri de ona göre koskocaman. Bu eller bir kadının değil herhangi bir kimsenin elini sıksa bir anda onu hamur haline getirebilir. Ne var Arıburnu insanlarla ilişkilerinde gücünü kullanmayı hiç düşünmez. Ona dokunaklı bir söz söylediği zaman bile gülümser, çok çok somurtur. Buna karşılık dalgın mı dalgındır. Bir gün önce size okuduğu şiirini ona yinelediğiniz vakit şaşkın şaşkın gözlerini açar. "Ne güzel şiir, kim yazmış?" diye sorar. Bir dergide yayınlanan şiirdin ise oraya kimin eliyle verildiğini bir türlü çıkaramaz. Necatigil bu dalgınlıklara pek kızar. "Ne dalgınlığı, numara yapıyor, yutar mıyım ben?" Orhan o yıllarda elittekilere İstanbul dolaylarında dayısından kalma bir çiftlikten sık sık söz açar. Çiftlik sapa bir yerdedir. İstanbul'a telden bir hava yolu kurulsa Arıburnu çiftliğin bitmez tükenmez odunlarını şehre taşıyabilecek ve bir anda hem kendisi hem de elittekileri zengin edebilecektir. Tersliğe bakın ki o sıralar piyasada bir metre tel bile yoktur. Oktay'la Salah bu us almaz öyküyü dinlerken Arıburnu'nun düşlerine kendilerini iyice kaptırır ve piyasada tel olmayışına adam akıllı ayıflanırlar. Ama gerçekçi Behçet yine küplere biner. "Bırakın Allah aşkına" diye onları gökyüzünden yeryüzüne çağırır. O yıllarda, belki bir iki yıl önce, Arıburnu'nun bir oğlu da olmuştur. Orhan'a oğlunun adı sorulduğu vakit, "Siz bulun bakalım, çok kolay bir ad" demiştir. Elittekiler de bu çok kolay adı bulmak için kollarını sıvarlar. "Ahmet, Mehmet, daha kolay." Kendi adlarını sıralarlar. "Behçet, Oktay, Fahir, Salah." "Düşünün, hemen bulacaksınız." Bu kez padişah adları dökülür ortaya. Selim, Süleyman, Abdülhamit. Yaklaşıyorsunuz, biraz daha. Bizim ahbap çavuşlar akıllarına gelen bütün adları sayarlar. Sonra hızlarını alamayıp Türkçe sözlüğü açar, oradaki adları da bir bir sıralarlar. Bu arada masa, duvar, kapı sözcüklerini de atlamazlar. Nafile. Sonunda arı burnu hallerine acıyarak bu çok kolay adı açıklar. Yada. Bu sözcüğü ilk kez duyuyorlardı. Kendisine tuhaf tuhaf bakılınca arı burnu, yadanın eski Türklerde kullanılan bir ad olduğunu belirtmek gereğini duyar. Bizimkiler de bu denli bilgisiz olduklarından ötürü yerin dibine geçerler. Ama eyvah ki eyvah, Orhon bir süre sonra yadanın annesinden ayrılacaktır. Karı koca mahkemeye çıktıkları vakit yargıç Orhan'a mesleğini soracak, o da büyük bir doğallıkla şair diyecektir. Şairliğin meslek olarak gösterilmesine köpüren yargıç da onu daha ilk duruşmada karısından ayıracak ve buna Orhon kadar karısı da şaşacaktır. Elit bir bakıma 20. asırın da yönetim yeridir. 20. asırı İskender Fikret Akdor'a çıkarır. Kahveye geldiği vakit çokluk boş bir masaya oturur ve şırrak otomobilin anahtarlarını masanın üzerine atar. Bu İskender Fikret Akdora'nın elite geldiğinin haberidir. Fikret daha önceleri Amaç adında da bir dergi çıkarır. Amaç'a aşağı yukarı aynı takım yazar. Oktay Akbal, Orhan Ançerlioğlu, Özdemir Asaf, Suat Behlülgil, Cemil Meriç, Salah Birsel. Ankara'dan S. Aldanır, gerçek adı Selahattin Beyazkurt da şiirt gönderir. Derginin sahibi olarak Fikret de Cihan Özhan görünür ama asıl yöneten Fikret'tir. O zamanlar dergi çıkarma izni öylesine zor alınır ki 20. asır için Amaç'ın yayın belgesinden yararlanılmış ve Amaç adı Amaç 20. asıra çevrilmiştir. Çünkü bu gibi değişiklikler bir dilekçe ile olabilir. Bu yüzden derginin adının üstüne küçük puntolarla bir de Amaç sözcüğü okunur. Ama kimse bunu aldırmaz. Dergi 20. asır diye anılır. Gazete biçiminde 6 sayfa olarak 20 Ocak 1947'de yayınlanan derginin ilk sayısı büyük ilgiler toplamıştır. Sait Faik'in ip meselesi, Oktay Akbal'ın aşksız insanlar öyküleri vardır bu sayıda. Fazıl Hüsnü Dağlarca, Behçet Necatigil, Sabahattin Kudret ve Cahit Saffet Irgat'ın da şiirleri. Birsel'in de Fransız ressamı Domiye üzerine bir incelemesi yer almıştır. İskender Fikret Akdora, Fahir Önger, Cavit Yamaç da Batı kültür ve uygarlığı karşısında Türk sanat ve düşüncesinin durumunu gözden geçirirler ve ancak evrensel bir düşünce ve sanatın yaşayabileceğini öne sürerler. Dergi daha çıkmadan önce Baba Ali'de bir hayli yankı ve dedikodu uyandırmıştır. Bir takım yazarların çarmıha gerileceği söylenip duruyordur. Bu nedenle midir nedir bir gün Sait Faik'in elite Şevket Rado ile Orhan Veli'yi getirdiği görülür. Sait 20. asırda yazdığı halde kendini bütün kuşakların üstünde görür. Kahveye girer girmez Orhan Veli'nin pabucunu dama atmışsınız öyle mi diye sorar. Elittekilerin dağarcığında Orhan Veli diye bir sorun yoktur. Onlar sadece gerçek sanatı ararlar. Batının ardından koşmak değil, Batının kendisi olmak isterler. Bunu o gün Sait'le gelenlere yeterince anlatabilmişler midir? Bunu bilmiyorlardır. Ama 20. asırın ilk sayısının yayınlanmasından bir gün önce 7 Gün dergisinin 19 Ocak 1947 günlü sayısında Sait'in elittekilerle yapılmış bir röportajı çıkacak ve Sait burada onları 1-2 yıl önce kitabı yayınlanmış ozanları bile aforoz etmek isteyen yazarlar olarak gösterecektir. Gerçi yazıda 20. asır çevresinde toplanan edebiyatçıların insan sorunları üzerinde işleyip onları değerlendireceği belirtiliyor. Onların insandan aylak olmayan, kendini beyin sancıları içinde hissedeni, kısacası küçük günlerin muhasebesini yapabileni anladıkları açıklanıyor. Böylece Topu'nun, özellikle de Fahir'in düşünceleri yansıtılıyordur. Ama röportajın tümünde bir alay havası vardır. Bu da biraz Sait'in bence olmasından ve ciddi şeyleri sulandırmayı çokça sevmesinden ileri gelir. Öte yandan Orhan Veli ile Sait arasında dostluk diyemeyeceğimiz ama ona yakın bir bağ da vardır. Orhan Veli İstanbul'a her gelişinde Sait'i bulur, onunla bir yerlerde içer. Elittekiler Orhan Veli'nin İstanbul'da olduğunu Sait'ten öğrenirler hep. Bir de Agop Arat'tan. Onlara öyle gelir ki bu buluşmalarda Sait Orhan'ı, Orhan da Sait'i övmekten başka bir şey yapmazlar. Orhan Veli bir gece önce Sait'i pohpohlamışsa ertesi gün Sait Orhan'dan büyük ozan diye söz eder. Tersine Sarakaya almışsa o da şair mi lan der. Bir gece yine Cumhuriyet Caddesi'nde İngiliz elçiliğinden tepe başına doğru yürürken sağda şimdiler Marmara Turizm'in bulunduğu yerdeki Mustafa'nın meyhanesinde buluşurlar. Kavaklı dere açılmış, ilk bardaklar mideye yollanmıştır. Sait keyfini bulmaya başlayınca sorar. Sence en büyük ozan kimdir? Fuzuli. İkinci kavaklı dere de gelmiştir. Fuzuli'den sonra Fuzuli mi? O da kim? Bırak o avuç açmış adamı. Sait Türkçe'nin hiç avuç açmamış Ozan'ı Orhan'a, bu yakıştırma Sait'indir, baktıktan sonra şöyle der. Dilimin en büyük şairi sensin. Sait Orhan'ı açıktan açığa tiye almaktadır. Oysa inceden inceye tiye aldığını sanır. Orhan, haydi oradan it deyince de kahkahayı basar. Hah, sana da küfrettirdim ya. Bu buluşmanın ertesi günü de Sait elittekilere Orhan Veli'nin kendini Fuzuli'den büyük Ozan saydığını duyuracaktır. Bütün bunlar Sait'in Orhan Veli'nin şiirini sevmesine engel olmaz. Nedir Sait'in Orhan'dan sevdiği şiirlerde daha çok onun Sevdaya mı tutuldum gibi ilk şiir denemeleridir. Benim de mi düşüncelerim olacaktı? Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım? Sessiz sedasız mı olacaktım böyle? Çok sevdiğim salatayı bile aramaz mı olacaktım? Ben böyle mi olacaktım? 17. ayrımın sonu. Sayfa 249.